Şizofren. John Katzenbach. 18. ayrım. Doktor, deneyimlerinize dayanarak açıklayabilir misiniz acaba? Cinsel zorlanma hisseden kimseler, özellikle suç işlemeye, şiddeti gitgide artan dramatik ölçülerde feci suçlar işlemeye meyilli olanlar, yaptıklarından tatmin olup aniden bırakıverir mi? Doktor kuru bir sesle, "Ben forensik psikiyatrist değilim Bayan Jones," dedi. Doktor, deneyimlerinize dayanarak, Gülp Tilil başını iki yana salladı, sesinde kurnaz bir tınıyla, "Zannedersem," dedi, "bu sorunun cevabının olumsuz olduğunu siz de benim kadar biliyorsunuz Bayan Jones. Bu suçların sonu gelmez. Cinayete eğilimli bir psikopat neticeye varmaz. En azından iç dünyaları bu noktaya erişmez. Ancak bu çeşit insanların literatüründe aşırı suçluluk yüzünden kendi canlarına kıyanların olduğu kaydedilmiştir. Maalesef bunlar azınlıkta kalmaktadır. Hayır, tekrarlı olarak cinayet işleyenler dış etkenlerle durdurulur. Evet, çok doğru. Anderson ve tahmin ettiğimiz kadarıyla onun vasıtasıyla da Everline, kendi aralarında karın deşeninin Londra cinayetlerinin son bulunmasına ilişkin 3 ihtimal bulmuştu. Belki katil Amerika'ya göçmüştü. Düşük fakat geçerli bir ihtimal. Ancak takip eden dönemde Amerika'dan karın deşeninkine benzeyen cinayetlere ilişkin kayıtlar bulunmuyor. İkinci bir teoride ya kendisinin ya da birinin onu öldürdüğüydü. Bu da çok yüksek bir ihtimal değildi. Victoria döneminde bile intihar çok yaygın değildi. Karın deşenin kendi caniliği yüzünden acı çektiğini farz etmek durumundayız ki bunun da kanıtı yok. Üçüncüsü ise çok daha gerçekçi bir ihtimal. Neymiş o? Karın Deşencek adıyla bilinen adam akıl hastanesine yatırılmıştı. Çenesini kullanarak tımarhaneden çıkmayı başaramamış, onu yutan kalın duvarlar arasında kaybolmuştu. Lucy durakladı, sonra "Buranın duvarları kaç santim kalınlığında doktor?" diye sordu. Hap yutan hızlı tepki verdi, derhal ayağa kalktı, yüzü öfkeyle çarpılmıştı. Bir katilin, hatta zeki bir katilin bile gerçek hislerini profesyonellerden oluşan bütün bir kadrodan gizleyebileceği fikri gerçekten çok gülünç. Belki psikolojinin emekleme dönemi olan 1800'lerde yapılabilirdi. Fakat bugün başarılamaz. Neredeyse daima iradeyi zorlamak, insan tabiatına ilişkin çok derin ve ayrıntılı bilgilere sahip olmak gerekir ki, buradaki hiçbir hastada bunlar yoktur. Önerdiğiniz şey imkansız. Bu son sözleri kendi korkularını gizleyen bir şevkle söylemişti. Lucy cevap verecek oldu, sonra durdu. Onun yerine uzanıp çantasını yerden aldı, bir süre içini karıştırdı, sonra Francis'e döndü. "Öldürülen stajyer hemşireden hangi atla bahsetmiştin?" diye sordu alçak sesle. Francis, "Kısa sarı," dedi. Lucy Jones başını salladı. "Evet," dedi, "örtüşüyor, saçları kısa kesilmişti." Neredeyse sesli düşünür gibi konuşurken çantasından kahverengi kağıttan bir zarf çıkardı. Bu zarftan da Francis'in 15 santime 25 santim boyunda büyük renkli fotoğraflar olduğunu hemen anladığı şeyler çıkardı. Fotoğrafları kucağına koydu, karıştırdı, baktı, sonra bir tanesini seçip masaya hap yutturanın önüne attı. Fotoğraf ahşap zeminde kayarken 18 ay önce dedi. Yığından bir başka fotoğraf çıktı, 14 ay önce. Sonra bir üçüncüsü kondu masaya, 10 ay önce. Francis boynunu uzattı, her bir fotoğrafın genç bir kadına ait olduğunu gördü. Her birinin gırtlağı çevresindeki parlak kırmızı kan lekelerini görebiliyordu. Giysilerini çıkarıp düzenlendiğini görebiliyordu. Korkudan başka bir şey görememiş açık gözlerini görebiliyordu. Hepsi kısa sarıydı. Kısa sarı onların hepsiydi. Farklı farklı ama aynıydılar. Üç fotoğraf daha masada kayarken Francis daha da yaklaşarak baktı. Her kurbanın sağ elinin yakından fotoğrafı çekilmişti. Sonra ilkinin elinden bir parmak boğumunun, ikincisinden iki boğumun, üçüncüsününkinden üç boğumun kesik olduğunu gördü. Gözlerini fotoğraflardan zorlukla ayırarak Lucy Jones'a baktı. Onun da gözleri kısılmış, ifadesi sertleşmişti. Francis bir an hem akkor sıcaklığında hem buz soğukluğunda bir kararlılıkla parlıyor diye düşündü. Lucy yavaş yavaş nefes aldı ve alçak, sert bir sesle ''Bu herifi bulacağım doktor'' dedi. Hap yutturan çaresizce fotoğraflara bakıyordu. Francis doktorun durumunun derinliğini değerlendirdiğini görebiliyordu. Bir an sonra uzanıp dağılmış desteği toplayan ama maçı asının sırasını pek iyi bilen bir kumarbaz gibi fotoğrafları bir araya getirdi. Desteledi, hizaya sokmak için kenarlarını masaya vurdu. Sonra fotoğrafları Lucy'ye uzattı. Evet dedi. Bence de bulacaksınız ya da en azından bulmak için çok kapsamlı bir teşebbüste bulunacaksınız. Francis hap yutturanın söylediklerinin bir kelimesinde bile samimi olduğunu sanmıyordu. Sonra yeniden düşündü. Belki bazı sözleri samimiydi, bazıları değildi. Güç olan hangisinin hangisi olduğunu anlamaktı. Doktor yerine geri oturup kendini toparladı. Bir iki saniyeliğine parmaklarını masaya vurdu. Genç yargıca bakarak kalın kaşlarını bir soru bekliyormuşçasına kaldırdı. Sonunda Lucy, yardımınıza ihtiyaç duyacağım dedi. Doktor Gulptilil omuz silkti. Elbette o kadarı açık. Hem benim hem de diğerlerinin yardımlarımıza ihtiyaç duyacaksınız tabii. Ama sanırım burada yaşadığımız ölümle sizin son derece tiyatral biçimde sergilediğiniz ölümler arasındaki aşırı benzerliğe rağmen bence esasen yanılıyorsunuz. Bence stajyer hemşiremize saldıran, şu an gözaltında olan ve cinayetten sorumlu tutulan hastadır. Ancak adalet namına elimdeki imkanlar dahilinde olan her yöntemle sadece sizin içinizi rahatlatacak bile olsa size yardımcı olacağım Bayan Jones. Francis yine söylenen her kelimenin altında başka bir anlam yattığını düşündü. Lucy bir takım cevaplara ulaşana kadar burada kalacağım dedi. Doktor Gülptilil yavaş yavaş başını salladı. Tatsızca güldü. Burası cevap almak için pek de ideal bir yer değildir dedi ağır ağır. Bol bol sorunuz vardır. Ancak çözümlerle karşılaşmak daha zordur. Hele sizin aradığınız yasal açıdan kesin yanıtlar hiç bulunamaz Bayan Jones. Bununla birlikte diye devam etti. Elimizden geldiğince kendimizi uygun kılmaya çalışacağız. Lucy ters ters, soruşturma yürütmek için sizin de altını çizmiş olduğunuz gibi yardıma ihtiyaç duyacağım. Ayrıca her yere erişimim sağlanmalı. Doktor hemen, size bir kere daha hatırlatayım Bayan Jones, burası akıl hastanesidir dedi. Buradaki görevlerimiz sizinkilerden oldukça farklıdır. Hatta zaman zaman sizinkilerle çatışır gibi görünebilir. Gerçekten çatışmaları da mümkündür. Varlığınız tesisin düzenli işleyişini bozmamalıdır. İşlerimize tedavi ettiğimiz kişilerin hassas durumlarını kötüleştirecek derecede karışmamalısınız. Doktor durakladı, sonra şarkı söylermişçesine çıkan sesinde kesin bir güvenle ''Size istediğiniz kaydı açacağız.'' dedi. Fakat koğuşlara ve potansiyel tanıkları sorgulamaya gelince ''Size bu biçimde yardım edecek imkanlara sahip değiliz. Neticede günlük işlerimiz ciddi ve genellikle sakatlayıcı rahatsızlıklardan mustarip kişilere yardım etmekten oluşuyor. Yaklaşımımız sorgulayıcı değil, iyileştiricidir.'' Burada ihtiyaç duyduğunuz türden bir uzmanlık alanına mensup kimse yok. İtfaiyeci Peter, yanılıyorsunuz diye fısıldadı. Sözleri odanın boşluğunu tehlikeli, huzursuz bir sessizlikle doldurdu. Herkes duraklattı. Sonra Peter, metin ve tok bir sesle ben varım diye ekledi. İkinci kısım. Bir dünya hikaye. 10. Elimde tüm varlığımda tutulmuş ağrıyordu. Elimde kısalıp kalmış kurşun kaleme, sanki beni akıl sağlığıma bağlayan bir palamarmış gibi tutunmuştum. Belki de beni deliliğime bağlıyordu. İkisini birbirinden ayırmakta zorlanmaya başlıyordum. Çevremdeki duvarlara yazdığım sözcükler, sıcak havanın bulutsuz bir yaz gününde çıplak, kara asfalt zeminde dalgalandığı gibi dalgalanıyordu. Bazen hastanenin kendi içinde özel bir evren olduğunu, bizim de onun içindeki göremediğimiz çekim güçleri tarafından yerlerinde tutulan gezegenler olduğumuzu, uzayda kendi yollarımızda yörüngemizi çizdiğimizi ama yine de birbirimize bağımlı olduğumuzu, bağlantılı olsak da ayrı olduğumuzu düşünüyordum. İnsanları hangi sebepten olursa olsun, ister bir hastanede, bir orduda, profesyonel basketbol maçında, Lions toplantısında, bir Hollywood galasında, sendika toplantısında, okul aile birliği toplantısında bir araya getirdiğinizde ortak bir amaçları olduğunu, aralarında bir bağ bulunduğunu düşünüyordum. Çünkü aramızdaki biricik gerçek, ortak bağlantı, olduğumuzdan farklı olabilme arzusuydu. Pek çoğumuz için bu sonsuza dek gerçekleşmeyecekmiş gibi görünen bir rüyaydı. Galiba hastanenin yıllar önce yıkmış olduğu hastalar için artık bir tercih meselesi bile değildi bu. Pek çoğumuz dış dünyadan ve onun gizemlerinden korktuğumuz için duvarların içinde yaşayan tehlikeyle karşılaşma riskini göze alıyorduk. Hepimiz kendine ait bir öyküsü olan birer adaydık. Güvenliği gitgide azalan bir yere karmakarışık atılıvermiştik. Bir keresinde küçük kara yapacak başka bir şey olmadığı halde yine de bir şeyler olmasını bekleyerek koridorda dikildiğimiz anlardan birinde bir şey anlatmıştı. Western State Hastanesi'nde çalışan ve yaşayan insanların ergen çocuklarının ne zaman cumartesi akşamı birileriyle çıkacak olsalar gerçekleştirdikleri bir ritüel varmış. Kendilerini alacak kişiyle buluşmak için civardaki üniversitenin kampüsüne gider, dönünce de orada inerlermiş. Soranlara da anne babalarının orada çalıştığını söylerlermiş. Ama elleriyle gecemizi, gündüzümüzü geçirdiğimiz hastaneyi değil, okulu işaret ederlermiş. Bizim deliliğimiz onların alnının karasıydı. Sanki hastalıklarımızı kapmaktan korkuyorlardı. Bu bana mantıklı göründü. Kim bizim gibi olmak isterdi? Kim bizim dünyamızla ilişkilendirilmek isterdi? Bu sorunun cevabı tüyler ürperticiydi. Tek bir kişi, Melek. Derin bir nefes aldım, havayı içime çektim, dişlerimin arasından ıslık çaldırarak dışarı verdim. Kendime onu düşünme izni vereli yıllar olmuştu. Yazdıklarıma baktım ve bütün o hikayeleri onunkini de anlatmadan iletemeyeceğimi düşününce derinden rahatsız oldum. Zihnime eski bir gerginlik, çağlar öncesinden kalkma bir korku yerleşti. Bunun üstüne odaya o girdi. Komşuların, arkadaşların, hatta davetsiz misafirlerin girdiği gibi kapıyı çalıp zorlama bile olsa kibarca selam vererek dahi girmedi. Hayalet gibi girdi. Kapı gıcırdamadı. Sandalye çekilmedi. Kimse kendini tanımadı. Yine de oradaydı. Önce bir taraftan sonra öbür taraftan dönerek arkama baktım. Çevremdeki durgun havaya rağmen onu seçmeye çalıştım ama olmadı. Rüzgar rengiydi. Aylardır duymadığım sesler, içimde susmuş sesler aniden kulaklarımda çınlamaya, kafamın içinde dönüp durmaya, beni bağıra bağıra uyarmaya başladı. Ama sanki bana vermeye çalıştıkları mesaj yabancı bir dildeydi. Nasıl dinleyeceğimi bilmiyordum artık. İçimde tarif etmesi güç, fakat son derece önemli bir şeyin aniden bozulduğunu, tehlikenin yaklaştığını hissettim. Feci bir histi bu. Tehlike o kadar yakındı ki nefesini ensemde hissedebiliyordum. Ofiste anlık bir sessizlik oldu. İdare binasının derinliklerinde kontrolünü yitirmiş bir hasta uzun uzun kederle uludu. Amansız, şiddetli bir sesti bu. Ama uzaklardan gelen bir köpek sesi gibi sönüp gitti. İtfaiyeci Peter sandalyesinde öğretmenin sorduğu sorunun cevabını bilen hevesli bir öğrenci gibi öne kaykıldı. "Doğru," dedi Lucy Jones alçak sesle. Bu sözler tesadüfi sessizliği bozmadı, aksine yoğunlaştırdı. Psikiyatri eğitimi almış bir insan olarak Dr. Gulptilil'in diplomatça yönü de olan bir kurnazlığı vardı. Belki tıbbi kararları dışında geçerliydi bu tavır. Pek çok zihin doktoru gibi o da bir adım geriye çekilip, anı duygusallıktan uzak bir açıdan, sanki yüksek bir kuleden bahçeye bakarmışçasına gözlemlemesini sağlayan, o tekinsiz yeteneğe sahipti. Yan tarafında inancına sıkı sıkıya bağlı ve amaçları kendisininkilerden çok farklı genç bir kadın oturuyordu. Yüzünde terden parlayan yara izleri vardı. Karşısında hastanedeki diğer hastalardan çok daha az deli olsa da yolunu onlardan çok daha beter kaybetmiş hasta oturuyordu. Ondan daha az deli olan tek kişi genç kadının sebatla avladığı adam olabilirdi. Tabii öyle biri varsa. Doktor Gültilil bu konuda ciddi şüpheler duyuyor. Bu ikisinin ateşle barut gibi olduğunu, potansiyel tehlike yarattığını düşünüyordu. Frens'e de baktı ve aniden onun bu ikisinin gücüne kapılıp sürüklenmesinin çok mümkün olduğu geldi aklına. Bu da onun için pek olumlu olmayacaktı. Doktor Gültilil birkaç kere boğazını temizleyip sandalyesinde kımıldandı. Her baktığı yerde sorun çıkma ihtimali görüyordu. Bela patlayıcı gibiydi. Zamanının çoğunu belanın bu yayılıcı özelliğiyle bastırmaya vakfetmişti. Hastanenin yönetici psikiyatrı olmak pek hoşuna filan gidiyor değildi. Fakat görev bilincini düzenli çalışmayla neredeyse dindar bir bağlılıkla birleştiren bir geleneğe mensuptu. Devlet memuru olmak, üstün gördüğü pek çok ortamı bir araya getiriyordu. Bunların başında da elbette her hafta tıkır tıkır yatan yevmiye, lojman, sağlık sigortası gibi ek haklar ve kendi ofisini açıp tabelasını asarak yeterli sayıda nevrotiğin kendisinden randevu alacağını umma riskine girmek zorunda kalmamak geliyordu. Tam araya girecekti ki gözü masanın köşesinde duran bir fotoğrafa takıldı. Karısıyla iki çocuğunun fotoğraf stüdyosunda çekilmiş bir fotoğrafıydı. Oğlu ilkokuldaydı, kızı ise 14'üne yeni girmişti. Bir yıldan kısa süre önce çekilen fotoğrafta kızının saçları gür, kara bir dalga halinde, omuzlarından neredeyse beline dek uzanıyordu. Memleketinden ne kadar uzaklaşmış olursa olsun, halkının geleneksel güzellik sembollerinden biriydi bu. Kızı küçükken sık sık oturur, annesinin bu parlak siyah saç çağlayanını taramasını seyrederdi. O günler geçmişti artık. Kızı bir hafta önce isyan edeceğinin tuttuğu bir anda gizlice kuaföre gitmiş, saçını çene hizasında kestirerek hem aile geleneğine hem de yılın baskın modasına karşı gelmişti. Karısı iki gün durmadan ağlamıştı. Kendisi de kızının çoğuna kulak bile vermediği sert bir nutuk çekmek ve iki ay boyunca okul dışında hiçbir yere çıkmamaktan, telefonu sadece ödevler hakkında bilgi almak için kullanmaktan oluşan bir ceza vermek zorunda kalmıştı. Kızı bunlara gözyaşlarıyla ve bildiğinin farkına bile olmadığı bir iki küfürle karşılık vermişti. İrkilerek tüm kurbanların kısa saçlı olduğunu gördü, erkek saçı gibi. Hepsi de dikkat çekecek kadar ince kızlardı. Sanki kadınlıklarını istemeye istemeye taşıyorlardı. Kızı da aynı onlar gibiydi. Vücudu sırf sert açılardan, kemikli çizgilerden ibaretti. Kıvrımların varlığı sadece ima ediliyordu. Bu ayrıntıyı düşünürken eli biraz titredi. Doktor Gültilil kızının hastane arazisinde gezmesine getirilen her türlü kısıtlamaya da karşı koyduğunu biliyordu. Bu bilgi bir an alt dudağını ısırmasına neden oldu. Korku diye düşündü aniden. Psikiyatristlerde değil, hastalarda olur. Korku mantıksızdır. Bilinmeyene parazit gibi yapışır. Onun mesleği bilmek, araştırmak ve bilgiyi şaşmaz şekilde her duruma uygulamaktı. İki durum arasında bağlantı kuran fikri önemsememeye çalıştı, zorlukla başardı. Bayan Jones dedi ifadesizce. Tam olarak ne önermektesiniz? Lucy cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Böylece düşüncelerini makineli tüfek kesinliğiyle arka arkaya dizecek bir an kazanmış oldu. Bu suçları işlemiş olan adamı ortaya çıkarmayı öneriyorum. Suçlar eyaletin doğu tarafında 3 farklı yetki alanında işlenmiştir. Ardından da buradaki cinayet gerçekleşmiştir. Yapılan tutuklamaya karşın katilin hala serbest olduğuna inanmaktayım. Bunu kanıtlamak için sizin hasta dosyalarınıza erişim ve koğuşlarda hastalarla konuşma iznine gerek duyuyorum. Bunun yanında, burada sesine ilk kez tereddüt yerleşti, Bu kişiyi ortaya çıkarmak için içeriden çalışacak birine ihtiyaç duyacağım. Prens'e baktı. Çünkü bence bu şahıs gelişimi bekliyor. Bunu tespit edebilecek birine ihtiyaç duyacağım. 18. ayrımın sonu sayfa 151, devamı 19. ayrımda.